Merhaba 19 izleyenleri, bir hayata dair programına daha sizlerle birlikteyiz. Bugün AK Parti 22. dönem Denizli Milletvekili ve halihazırda Hasan Karyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Sayın Osman Nuri Filiz ile birlikteyiz. Değerli hocam, bizi makamınıza kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz öncelikle size.
Ben de size çok teşekkür ederim. Bizi ziyaret ettiğiniz için.
Çok sağ olun.
Böyle bir programı hazırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Değerli hocam, biz programımızda genelde Türkiye'nin gündemi, Türkiye'nin iç ve dış dünyadaki pozisyonu ve genel güncel konularla ilgili sohbetler yapıyoruz konuklarımızla. Bugün isterseniz en güncel ve en önemli, en hayati konulardan biri olan terör ve malumunuz her gün şehit haberleriyle uyanıyoruz. Terör ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi. 30 yıldır bir türlü halledemedik ne yazık ki. Bu meselenin, terörün çözümünün ve bunun artık son bulması için neler yapılmalı, ne gibi tedbirler alınmalı? Bunlarla ilgili görüşlerinizi bizle paylaşır mısınız?
Çok teşekkür ederim. Tabii terör özellikle 80'li yıllardan sonra Türkiye'de, özellikle Güneydoğu illerimizde terör maalesef çok vatandaşımızı, aynı zamanda güvenlik görevlilerimiz bu uğurda hayatlarını kaybettiler. Son olarak da Hakkari'de 8 şehidimiz oldu. Gerçekten üzücü. Ülke olarak üzülüyoruz, insan olarak üzülüyoruz. Ve o bölgedeki yaşayan insanlar için üzülüyoruz. O bölge gerçekten çok hassas bir bölge. Özel bir program yapılması lazım o bölgeye. Ben 1980'li yıllarda o bölgede olağanüstü hal varken başbakanlık müşaviriydim ve bunlardan sorumlu genel sekreterdim. O dönemde tabii özellikle Güneydoğu'da bu tip hadiseler çok az oluyordu ve istihbarattan aldığımız bilgiler vardı. Bu bilgiler işte bahar ayında 40'er 50'şer kişilik gruplar halinde Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sığacaklarını ve karların kışın geçmesiyle birlikte bir takım eylemlere başlayacakları ifade ediliyordu. Tabii bununla ilgili elbette güvenlik güçlerimiz ve emniyetimiz tedbirler aldı ama ben bir emniyetçi değilim. Bu konularda tedbir alan bir kişi değilim ama gözlemlerim şudur o ki o günden bugüne, bu 1985-86'larda bu hadiseler, o günden bugüne ciddi tedbirlerin alındığı kanaatinde değilim. Hem o bölgedeki insanları istismar eden bir takım mahfiller var. Bir taraftan da ciddi tedbirler. Sadece bir askerimizi şehit edildiği zaman ciddi operasyonlar yapıldıktan sonra bu hareketleri devam ettirmek gerekiyor. Bunun tabii sosyal boyutu var, ekonomik boyutu var, oradaki eğitim boyutu var. Bunlar ciddi bir şekilde tedbir alınmadı. Ve biz o Güneydoğu'daki bu olaylarla ilgili mücadele ederken oradaki insanları da küstürdük. Köyler yakıldı zaman. Bunu o dönem içerisinde ben başbakanlık müşaviriyken o bölgeden gelen kaymakam arkadaşlarımız vardı. Efendim buna mutlaka bir tedbir alın. Köyler yakılıyor ve bu insanlar çok sıkıntılar çekiyor ve özellikle emniyet güçlerinden çok taciz ediliyor. Dolayısıyla bunlar tedbir alın denilmişti. Ciddi olarak tedbir alınmadı. İnsanları siz o bölgedeki evlerinden, yurtlarından, o mezradan, o köylerinden uzaklaştırdığınız zaman şehirlerde yoğunlaştı. Ve bu insanlar için bir yeni tedbirler alınmadı. Tedbirler alınmış olsaydı muhakkak ki ben öyle tahmin ediyorum. Bu işte samimi olunsaydı bugüne kadar 30 yıldır bu terör devam etmezdi. Ben o kanaatim odur ki özellikle son 10 yıldır AK Parti hükümeti bu konuda ciddi adımlar attı. Samimiydi. Ben AK Parti'nin bu konuda samim olduğu kanaatindeyim. Ama AK Parti girinceye kadar kanayan bir yaraydı. Sıkıntılar büyüktü ve orada bir yara oluşmuştu. Bu yarayı, bu sıkıntıyı bir anda ortadan kaldırmak mümkün değildi. Ve tabii bu terörün özellikle Kuzey Irak'taki iktidar boşluğu, özellikle Suriye'den kaynaklanan bir takım sıkıntılar dolayısıyla terörün bugüne kadar devam etmesine sebep oldu ve işte dün 8 askerimiz yine şehit oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Kalanlarına başsağlığı diliyorum. Ve bunların, bu şehitlerimizin her zaman hükümetimiz yanında oldu. Bundan sonra da yanında olacağı kararındayım.
Değerli hocam, biz A9 ailesi olarak şu görüşe sahibiz bu hususta. Elbette ki çok güçlü bir ordumuz olmalı. Elbette ki polisiye tedbirler alınmalı. Ordumuzun teknik imkanları üst düzeyde, teknolojik imkanları üst düzeyde olmalı. Çünkü karşımızdaki düşman da neticede silahla tabii mücadele ediyor. Fakat bunun yanında 30 yıldır gördüğümüz şey askeri müdahaleyle bu meselenin sonlandırılamadığı. Tabii bir gayret var, Allah razı olsun ordumuzdan. Fakat şunu da gördük, hatta televizyonlarda da yayınlandı. PKK kamplarında askeri eğitimden çok ideolojik eğitim verildiğini gördük. Özellikle siz daha iyi biliyorsunuz, materyalizm, darvinizm, Stalinist, Leninist dersler veriliyor oradaki militanlara. Bu şuur, bu ideoloji oluştuktan sonra ellerine silah verilip halkımızın üzerine saldırdıklarını görüyoruz teröristlerin. Biz ideolojik yönden de, yani fikri bir çalışmanın yapılması gerektiğini o bölgede özellikle ağırlıklı olarak, ki bunu hiç göremiyoruz biz o bölgede, yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Siz bu hususta ne düşünüyorsunuz hocam?
Tabii bu tip ideolojiler, siz o ideolojiyi aşılamadan eline silah veremezsiniz. Bütün yani bu tip ideolojilerin özellikle mutlaka kendilerine aşılanması gerekir. Bir ideal oluşturmasıdır. O ideali oluşturmadan siz ona silah veremezsiniz. Evet. Bugün mesela 1980 öncesi öğrenci hareketleri var. Hepimiz bunları gördük. Bu hareketler 1980'li bir anda kesildi. 1980 öncesi sağ veya sol gruplarda o idealizm olmamış olsaydı, siz onları siz kavgaya, dövüşe zorlayabilir miydiniz? Mümkün değil. Dolayısıyla Güneydoğu'daki hadise de budur. Önce ideolojik altyapı oluşturum, arkasından bu insanlara silah verip ve orada bir takım hareketlere, özellikle Güneydoğu'daki, tabii halkımızın da orada ben uzunca bir süre yalnız bırakıldığı kanaatindeyim. Ben Kırabiyy Yurtlar Kurumu Genel Müdürü'yken 1988 yılında, bugün Erzincan, Erzurum, Ağrı, Van, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep'e geldim. Ve bir haftalık bir turumdu. Dolaştım. Karayoluyla dolaştım. Yanımda ne korumam vardı, ne emniyetten bir koruma da istemedim. Sadece şoförümde kendim vardım. Dolaştım. Dağın başında da yemek yedik, çay içtik. Ve o insanlar bana, siz... Ve plakamız da sivildi. Bu dağın başındaki insanlar, kamyoncuların yanındaki, kamyoncularla yemek yediğimiz yerde, çay içtiğimiz yerde benden para almadılar. Siz devletin görevlisisiniz, siz burada bir şeyler yapacaksınız. Dolayısıyla biz sizden para almayız dediler. İnanın Adana Pozantı tesislerine gelinceye kadar ben o bölgede herhangi bir yemek parası, çay parası vermedim. O insanlar iyi insanlar ve samimi insanlar. Ama o bölge çok istismar edildi. Yani bizim güvenlik güçlerimiz de istismar edildi. Bu sadece güvenlik tedbiriyle bu alınması mümkün değil. Yani güvenlik tedbirleriyle o bölgede biz huzuru sağlarız derseniz yanılırsınız. Ama bugüne kadar, özellikle AK Parti hükümetine kadar, sadece o bölgeye silahlı güçlerle bu iş müdahale edildi. Ciddi bir diğer sağlık gibi, ekonomik gibi, sosyal tedbirler alınmadı. Ama inanın ben AK Parti hükümeti döneminde ciddi adımlar atıldı. Her manada ciddi adımlar atıldı. Ama tabii bu uzmana kadar kökleşmişti. Bu kökleri bir anda silmek kolay değil. Dolayısıyla siyasi yapılanmaya girdiler. Daha önce bir sadece silahlı bir yapıydı. Sonra siyasi yapılanmaya girdiler ve dolayısıyla o bölgeyi artık bir de korku sindirme içerisine aldılar. Tabii bir de oy oluşturdular. Yani siyasi olarak oy tabanı oluşturdular. Ama bunu oluşturmadan bu 1980'li 90'lı yıllarda ciddi tedbirler alınmış olsaydı. Tabii buna daha önce bir takım bu hareketlere sevk eden bir takım şeyler oluştu. Mesela 1980'de yapılan ihtilaldeki Kürtçe konuşma yasağı ile ilgili kanun çıkarılması. Son derece yanlış bir kanundu. Ve özel zamanında kaldırıldı ama o dönem içerisinde bunlar ister istemez bunu tetikleyen unsurlardı. Bu tip hareketler. Siz insanı Almanca konuşana bir şey demiyorsunuz, İngilizce konuş. O bölgedeki insan kendi dilini konuşuyorsa bu insanı siz konuşamazsınız kanun çıkararak veya bir mevzuatla bir şeyle zorla bir insanı bir kalıba sığdıramazsınız. Dolayısıyla tabii ister istemez bunlar tetikleyen unsurlar oldu.
Hocam burada son dönemlerde işte bu silah bırakma konusu gündeme geldi. İşte bu Leyla Zana'nın çıkışları veya diğer bizim hükümetimiz tarafından devlet tarafından verilen bazı demeçler. Siz acaba buna inanıyor musunuz? Yani mesela şimdi böyle kendini 30 yıldır hem ideolojik olarak hem felsefi olarak hem siyasi olarak hazırlamış binlerce kişinin öldüğü bir hareket ve bütün ses getirici tüm olayları silahla yapan bir ideoloji, bir felsefe. Yani sizce bu silah bırakma konusu samimi mi? Yani böyle bir şey olabilir mi?
Şimdi bunda samimi olanlar da var, samimi olmayanlar da var. Tabii bu hareket, o bölgede yaşayan insanlar, bunlardan tabii o bölgeden seçilip gelen insanlardan, bunlardan rahatsız olanlar da var. Tabii bundan geçinenler de var. Dolayısıyla bunun tabii bazıları samimi, bazıları samimi değil. O bölgede samimiyet olursa, ben ona inanıyorum, samimi olunursa bu bölgede çözülemeyecek herhangi bir sorun. İnsanlar iyi bir insan. Ben Batı Anadolu insanım. Ve Denizli'yim. Ama o bölgedeki insanlara siz iyi yaklaşırsanız, yaklaşımınızın iyi olursa, götürdüğünüz hizmetleri anlatabilirseniz, inanın bunda muvaffak olunacaktır diye inanıyorum.
Ben hocam şey anlamında bunu size sormuştum. Halkı zaten dediğiniz gibi onu ifade ettiniz. Allah razı olsun. Zaten bütün hepimizin fikri o. Fakat örgüt açısından baktınız. Şimdi burada
örgüt iş... kolay kolay tabii bunu ki bırakmaz. Yani örgütü sizi, örgütün ben samimiyetine inanmıyorum. Yani onu örgütü artık çünkü örgütün geçim kaynağı odur. Evet. Yani dolayısıyla örgüt onu silahı falan bırakma düşüncesi değildir. Veya örgüt şu anda ciddi bir yara alıyorsa bunu ötelemedir. Yani düşüncesi ötelemedir.
Zaten daha önce de bahsetmiştik. Komünist bir yapılanmadır PKK. Komünist bir yapılanma zaten silahsız olmaz ve düşünülemez. Etle tırnak gibidir demişti Sayın Adnan Oktar hocamız bir röportajında. Yani silah, bomba, öldürücü aletler komünist bir sistemle et ve tırnak nasıl ayrılmazsa onlar da ayrılmaz. Asla böyle bir şey söz konusu olmaz.
Tabii demiş. Yani Marksizm olmasa bunlar da bir biz yani özellikle biz İslam, Türk İslam düşüncesi. Yani insanını vurmak, öldürmek günah bunlar. Yani eğer bunlar inansalardı inanan insan bir karıncaya bile inciltmez yani.
Tabii.
Dolayısıyla o bölgede siz bu masumu yani asker elbisesini giydiği o da senin gibi vatandaş ya. Diyarbakır'da şehidimiz mesela. O da sizin gibi bir insan. Dolayısıyla siz yani onu öldürdüğünüz zaman veya onu şehit ettiğiniz zaman sizin elinize ne geçecek? Siz eğer inanan insan bunu yapmaması lazım. Dolayısıyla siz dediğiniz doğrudur. Özellikle Marksizm de bir kere insan sevgisi yok. Her şeyden önce biz İslam'a o bölgedeki insanlara sarılmasını sağlarsak ve bunların Marksist oldukları anlatılabilirse biz o bölgede önemli mesafe alacağımıza inanıyorum.
Evet.
Evet efendim, tam Allah razı olsun. Esasında bizim de yani bu son özellikle cümlenizin istemimize de tercüman oldunuz. Esas mesele bu. Çünkü şimdi öbür türlüsü şöyle bir yapı oluyor. Şimdi hükümet tarafından bir çağrı geliyor. Deniyor ki işte çocuklar, gençler dağdan inin, silahlarınızı bırakın, evinize dönün, siz evlendirelim. İşte annenizin yemeğini yiyin, yatağınızı işte özlemişsinizdir gibi izahlar. Şimdi biraz önce de ifade ettiniz efendim. Mesela 84 önce de inanmıştık. Bir idealizm, bir ülkü, bir mefküre vardı ve insanlar mücadelelerini bundan üzerine yapıyorlar. Şimdi siz oradaki insanlara da gel evladım çayını iç, çorbanı iç, sıcak yatağında yap dediğinizde herhalde o kişiler de o mücadeleyi o zaman sıcak yatak bulamadıkları için yapmıyorlardı. Şimdiki daha çıkanlar da herhalde yani sıcak yataklarını zaten bırakıp gidiyorlar. Yani bu tip çağrıların bir yani, anlamı
olmaz,
yok.
Olmaz. Yani bunun zemininin iyi hazırlanması lazım o bölgede. Yani siz bir taraftan o bölgede bunun insana öldürmenin, insana zarar vermenin ne kadar suç olduğunu iyi anlatılması lazım. Ve bu bölgede İslam kültürünü bizim iyi yerleştirebilirsek ben öyle zannediyorum ki diğer sosyal, ekonomik, kültürel tedbirler de alınarak ve insanları da mutlaka biz orada işte siz belli bir kalıba gireceksiniz diye zorlanmaması lazım. İnsanları bırakın kendi hallerini yaşasınlar. Kültürünü yaşasın. Yani örf adetini yaşasın. Bu insanları siz efendim ben böyle yaşıyorum, sen de böyle yaşayacaksın diye bir dal kalıba sokmaya kalkarsanız ister istemez bu istismar noktaları olur bunlar. İstismar edilir.
Aslında hocamızın son anlattıklarından şu çıkıyor. Bizim hocam İtaat-ı İslam diye bir programımız da var aslında evet. Bir taraftan. Aslında o programın özetini yaptınız. Yani biz o programlarda da siz daha iyi biliyorsunuz büyüklerimiz olarak. Asıl şeyin verilmesi gereken her bölgede tabii. Sadece tabii, doğuda değil, tabii. Batıda, güneyde de hatta dünyanın tamamında. Zaten dünyanın tamamında problemler yaşanıyor şu an. Terörizm her yerde zaten kan akıtmaya devam ediyor. Gerçek samimiyeti, gerçek sevgi, gerçek şefkat ve muhabbetin bir kere ortaya konulması gerekiyor. Tabii. Az önce buyurduğunuz gibi sosyal yönden, ekonomik yönden, kültürel yönden tedbirler alınması gerekiyor. Fakat biz bütün bunların tamamının Türk-İslam Birliği içerisinde mümkün olabileceğine inanan bir grubuz ve bu uğurda da çalışmalar ve hizmetler yapıyoruz hocamızın vesilesiyle inşallah. Aslında bir yerde siz A9 izleyenlere ne bir Türk-İslam Birliği müjdesi de vermiş oluyorsunuz. Evet. Yani eğer bu oluşursa ne doğuda, ne batıda, ne güneyde, ne de dünyanın hiçbir yerinde kan aktı veya şehit haberleri gibi haberlere maruz kalmayacağız inşallah.
İnşallah. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Yani mutlaka bizim İslam'ı iyi anlatmamız lazım. Topluma iyi anlatırsak İslam'ı hiç kimsenin bir insanını öldürmesi veya onu rahatsız etmesi gibi bir şey düşünülemez.
Evet. Hocam ben bununla ilgili yine bölgeyle de ilgilendiren bir konuyu ama Türkiye'nin tartıştığı bir konuyu başkanlık sistemini size sormak istiyorum. Şimdi başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi malumunuz tartışmaları da var bir taraftan ülkemizde. Fakat burada tabii dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de federasyon konuşmaları, işte üniter devletin dışında bir takım uygulamaların da olabileceği başkanlık sistemiyle beraber işte güçlendirilmiş yerel yönetimlerin daha özerk hale getirilmesi, yetkilerin arttırılması. Şu anda Türkiye malumunuz bir daha dün işte şehit haberleri geldi. Yani çok büyük bir cendere içerisinde ve büyük bir mücadele içerisinde bazen mücadele yapılıyor. Yani bütün bunlar yapılırken böyle bir konunun gündeme gelmesi, başkanlık sistemi için demiyorum ama başkanlık sistemiyle federasyon ve üniter yapının biraz esnetilmesi tartışmaları. Bunları nasıl buluyorsunuz acaba?
Yani Türkiye tabii başkanlık sisteminde çok geç kalmış bir ülkedir. Parlamenter sistemin iyi yönleri var. Ama Türkiye parlamenter sistemin özellikle koalisyon olduğu dönemlerde çok şeyler kaybetti. 70'li yıllar Türkiye'nin kaybedilmiş yıllardır. 60'lı yılların bir kısmı kaybedilmiş yıllardır. 80'nin bir kısmı kaybedilmiştir, bir kısmı 90'lı yıllar tamamen kaybedilmiştir. Baktığımız zaman Türkiye tek partinin iktidar oldu 1950-60 arası. Bakıyorsunuz Süleyman Demirel hükümetinin 65-70 arası, Özal hükümetinin 83-88-92 arası ve AK Parti hükümetinin işte 2002'den bu tarafa gördüğün zaman bütün kalkınmaya bakıyorsunuz bu dönemde olmuştur. Huzur bu dönemlerde olmuştur. Bunu topladığınız zaman, hepsini topladığınız zaman bunlar 6, 10, 20 yıl veya 30 yıl civarındadır. Ama geri bir baktığınız zaman Cumhuriyet'in kuruluşundan bu tarafa geçtiği zaman 50 yıl gibi bir dönem tamamen kaybedilmiş bir dönemdir. Dolayısıyla ben şahsen Türkiye'de başkanlık sistemi olmalıdır. İlla başkanlık sistemi olduğu zaman federasyon olacak diye bir şey yok. Amerika'da federal devletler vardır ve başkanlık sistemi vardır diye bir şey yok. Üniter devlet korunarak başkanlık sistemi oluşturulur. Bunun bir mahsuru da yok. Ve mutlaka kim seçilirse o dönem içerisinde 4 yıl veya 5 yıl o süre içerisinde en iyi bir şekilde ülke yararına bu kaynaklar daha iyi kullanılabilir. Koalisyon hükümetleri maalesef Türkiye'de bir kişinin tayini bile sıkıntılara sebep. Bırakın önemli projelere yapılmasını veya yatırımların yapılmasını, bir kişinin bile o dönemde, öyle hatırlıyorum, koalisyonların bozulmalarına neden oluyordu. Dolayısıyla böyle bir şeyden ülke için bir şey beklemek mümkün değil. Ve koalisyon olmadığı dönemlere baktığınız zaman hakikaten Türkiye gelişiyor. Ve Türkiye mutlaka yani başkanlık, yarı başkanlık, işte efendim tam başkanlık. Türkiye'de ne yaparsanız yapın tam başkanlık. Parlamentoyu bir kere kesinlikle parlamentodan bakan olmamalıdır. Parlamentodan bakan olmamalıdır. O zaman mutlaka objektiflikten uzaklaşılıyor. Yatırımlar rantabl olmuyor. Tamamen siyasi oluyor. Bunu görüyoruz. Yani objektif olunmuyor. Bakıyorsunuz bir kişi Milli Eğitim Bakanı oluyor. O kişi baktığınız zaman okul ihtiyacının dışarısını okul yapıyor. Birisi o bölgeden eğer bilmem Sağlık Bakanı ise sağlığın daha fazla hastane yapıyor. Popülizm hakim oluyor. Yani parlamentonun görevi sadece kanun yapmak olmalı. Bütçeyi onaylamalı. Bütçeyi yani ve o sistemi kontrol etmelidir. Ama başkan gelmeli. İcracı olmalıdır başkan. Bakanlarını seçmelidir. Bu parlamento dışından olmalıdır. Ve icraatını parlamento takip etmelidir. Bütçesini ve buna göre sistem. İlla dediğimiz gibi eyalet sistemi veyahut federasyon sistemi olacak diye bir şey de yok. Bu şartlar içerisinde güçlendirirsiniz, tek bir başkanlık sistemi oluşur ve Türkiye'nin de ben bu hayırına olduğu kanaatindeyim.
Doğru tabii yani o anlamda şey biz hani biraz ben diğer yöne dikkat çekmek için de şey yapacağım.
Efendim yani tedbirler alınır yani illaki bir Amerika'daki sistemin başkanlık sistemini aynen alacağız diye bir şey yok. Burada başka sistem şudur yani idarenin bir kişi değil, bu da yine bugün Amerika'da eyaletler var, başkan etrafına bakanlara sormadan bir karar mı alıyor? Mutlaka bakanlar kurulu topluyor, ciddi bir şey ise senatosunu topluyor, meclisini topluyor, buna göre karar alıyor, silahının bile satılmasını oradaki senato karar veriyor veya oradaki seçilmiş insanlar karar veriyor. Dolayısıyla siz sistemi iyi kurgularsanız o tip sıkıntıları ortadan kaldırır. Yani yerel yönetimleri güçlendirin. Yani güçlendirmekte bir mahsur yok. Ama sistemi iyi şey yaparsanız, oturtursanız hiçbir sorun olacak kanaatinde değilim.
Zaten Sayın Başbakanımız da geçenlerde açıkladı. Amerikan Başkanı'nın yetkileri aslında Türk Başbakanı'nın yetkilerinden çok daha az ve kısıtlıdır
evet
diye açıklamıştı ama buradaki bizim hassasiyetimiz hocam Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan bölmeye çalışan hali hazırda bir sistem var, bir yapı var. Bu tehlikenin olduğu bir dönemde bunlardan söz etmek yani işte
bazı bölgeleri kuvvetlendirmek...
Türkiye yani, bölünmez. Ben onu size söylüyorum. Bu öcü gibi göstermiyorum. Türkiye bir zamanlar komünist oluyor dedik. İşte şu var, bu var. Biz o ülkeyle uzun süre, mesela en fazla bizim ihracat yapmamız gereken, bu komşularımızla yıllardır biz düşman ilan ettik. Bugün bakıyorsunuz, bu batılı ülkelerin en fazlası bugün kuzey ülkeleriyle ticari ilişkiler içerisinde. Evet. Çinlisi orada, Amerikalısı orada, Almanı orada, herkes orada. Biz en son gideniz. Bugün Amerika'nın Rusya'ya beyaz et ihracatını bir düşünürseniz, biz ne ihraç etmenin buradan? Ama biz yıllardır işte Türkiye'yi kimse bölmez. İnşallah. Bölme niyeti de yok kimsenin, onu da size söyleyeyim. Bizim Güneydoğu'daki arkadaşlarımız da var, görüşüyoruz. Kimsenin Türkiye'yi bölme niyeti yok. Bazı şeyleri efendim biz övücü gibi göstermeyelim. Samimi olalım. Samimi olursak, sistemi de iyi kurgularsak, biz öyle tahmin ediyorum, Türkiye'de sorunlar bir anda çözülür. Bugün siz 1980'leri yaşadık. 80'de ihtilalin bir anda bitip, siz olayların bir anda biteceğini tahmin edebilir miydiniz? Edemiyorduk, hepimiz öyleydik. Ben ihtilalden bir gün önce İngiliz kültür vardı bu kolej yolu üzerinde. Oradan başbakanlıkta çalışıyordum. Oraya gelince kadar 7-8 tane bomba patladı. Ertesi gün ihtilal oldu. Bir anda her şey bitti. Bombalar da bitti. Olaylar da bitti. Ama bu olay oradan farklı. Bu o Güneydoğu'daki olay oradan çok farklı. Ama burada herkes, yani ben özellikle o bölgede yaşayan arkadaşlarımız olsun, dostlarımız olsun, insanlarımız olsun, hepsini de itidale davet ediyorum. Samimi olsunlar. Ve AK Parti'nin çözüm önerilerine de ışık tutsunlar. AK Parti bu konuda samimi. Yani bu samimiyeti, biz AK Parti'nin bu samimiyetini o bölgede iyi anlarsak, ben öyle tahmin ediyorum, bu olayları kısa sürede çözeriz.
İnşallah. Hocam, şimdi özellikle 2000'li yıllardan sonra Türkiye çok şükür bir parlayan yıldız oldu. Yani daha önceden de hani bir nevi uyuyan bir devdik ama yavaş yavaş elhamdülillah bir parlayan yıldız haline dönüştük. Şimdi şu anda işte Kuzey Afrika, Orta Doğu ülkeleri, dünyanın birçok ülkesi bizi bir örnek olarak alıyor, görüyor. Oradaki bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, konuştuğumuz siyasetçiler vesaire. Gerçekten Türkiye'yi bir rol model olarak görüyorlar ve değerlendiriyorlar. Türkiye'nin bu çıkışı, bu parlayışı inşallah sürer, öyle ümit ediyoruz ki süreceğine de inanıyoruz zaten. Bu konudaki acaba biraz fikirlerinizi de alabilir miyiz? Yani sizin gözlemleriniz nelerdir ve bu nereye doğru gidecek inşallah?
Türkiye'de tabii bu dış politika ile ilgili, Türkiye yıllardır takip ettiği politika, yani kendi içine kapanık, hiçbir dünya ile ilgili herhangi bir tasarruf ve düşüncesi olmayan bir görünümdeydi. Sadece Türkiye dünyada var olan bir ülke. Ben 1986 yılında Amerika'ya gittiğimde Türkiye'nin nerede olduğunu çoğu insanlar bilmiyordu. İranlı'yı biliyordu, İran'ı biliyordu. Ama Türkiye'yi bilmiyordu. Hindistanlı'yı biliyordu, Mısır'ı biliyordu. Ama Türkiye'yi bilemiyordu. Çünkü Türkiye kendi kabuğuna çekilmiş. Hiç kimsenin işine karışma. Elbette uluslararası ilişkiler belli bir şeyde olması gerekir. Ben 1988 yılında Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü'ydüm. Türk Cumhuriyetleri dağıldığında, o dönemde Rusya dağıldığında Türk Cumhuriyetlerinden biz o zaman 200 tane öğrenci getirdik. O dönemin yöneticileri bile bu riski göze alamadılar. Bunun bütün masraflarını ben Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü olarak karşıladım. 200 öğrenci geldi ve bunlar Türkiye'nin çeşitli yerlerini dolaştırdık. Daha bunlar bağımsızlıklarını ilan eder etmez. O dönemde güzel bir politika takip ediliyordu. Tabii bunlara biz iyi bir önder olabilirdik. Bunların önünü açabilirdik. Fakat biz orada ciddi tedbirler aldık. Çünkü bankacılık meseleleri vardı, ihracat meseleleri vardı. Çünkü bunları bilmiyor. Devlet sistemini bilmiyorlardı. Dolayısıyla bizim buradan gidenlerimiz orada istismar ettiler. İhracatı istismar ettiler. Buradan gidenlerdi. Oradan olanlardı. Tam bir istismar edildi. Bazı sıkıntılara sebep oldu. O dönemde 1992 yılında Süleyman Demirel hükümet döneminde 3000 civarında yüksek öğretim, 7000 civarında da orta öğretim öğrencisi getirdik. Ve bu yurtlarda barındırmıştık. Ben onun koordinatörlüğünü de yaptım o dönemde. Şey olarak başbakanlık müşaviriydim o dönem. Bunları yaptık. Ve sistemi iyi işe yaptık ama biz orada bunlara iyi bir yol göstericilik yapamadık. Zaman içerisinde süreklilik gösteremedik. Zaman zaman dalgalı politikalar takip ettik ve dolayısıyla Türk Cumhuriyetleri ile biz şu anda diyaloglarımız iyi ama böyle mi olmalıydı? Daha farklı olmalıydı. Yine aynı şekilde İslam ülkeleriyle yıllardır Türkiye iç içe. Ama istenilen bir şey var mı? Yok. Yani sağ olsun AK Parti özellikle Başbakanımız bu konuda çok samimi ve o bölgelere samimiyetle bugün Mısır'a, Libya'ya, Tunus'a ve Afrika ülkelerine samimiyetle bunlara yardımlar yapıyor. Ve o hiçbir zaman da bunun karşılığında bir emperyalizm gibi düşünmüyor. Sadece bu insanlar bu bölgede zulüm görüyor. İnanan bu insanlar zulüm görüyor. Dolayısıyla ben bu insanlara yardım edeyim diyor. Elinden şey yapıyor. Bugün Sudan'a, Kenya'ya, yani bunlara bile uçak seferleri kondu. Daha önce buralarda Afrika uçan birkaç Kuzey Afrika ülkesinin dışında uçak seferlerimiz yoktu. Ama bunun birliği, özellikle Arap Baharı, burada bir takım dış politikada hatalar yapılabildi mi? Yapıldı. Olur. Siz bir şeyle politikanın içindeyseniz, o bölgede etkili olmaya çalışırsanız bir takım hatalar da olur. Olmaz değil ama bunlar düzeltilemez hatalar değil. Düzeltilir de. Ve Türkiye'nin ben özellikle son 10 yıldır dış politikasını gerçekten takdir ediyorum. Biz Yunanistan'da kavgalıydık. Bulgaristan'da kavgalıydık. 500 bin insanımızı 80'li yıllarda gönderdiler ve biz orada çok büyük sıkıntılar çektik. Hatta 200 bine yakın o göçmenleri ben yurtlarda barındırmıştım geçici süreyle o zaman. Onlarla kavgalıydık. Ruslarla aynı şekilde. İran'la çok fazla bir samimiyetimiz yok ve biz etrafımızda, ben şeye gittiğimde 1986 yılında Amerika'ya gittiğimde Amerika ile Kanada arasında nüfussuzdan ile gelip geçiyorsun. Şey bile istemiyorlar. Pasaport bile istemiyorlardı. Amerika'ya baktım, ya biz niye etrafımızdaki ülkelerle şey olalım, kavgalı olalım.
Şu anda hocam herhalde yaklaşık 80'e yakın ülkeyle vize muafiyeti var bildiğim kadarıyla. Hı hı. Yani Gürcistan'la direkt zaten nüfus cüzdanıyla girip çıkabiliyoruz.
Evet.
Bunlar tabii çok güzel.
Yani önemli gelişmeler. Mesela bugün Yunanistan'la olsun, Bulgaristan'la olsun, Rusya'yla olsun, diğer Gürcistan'la olsun, İran'la olsun, Irak'la şu anda sorunlar hemen hemen sıfıra indirilmiş ve bunlarla ihracatlarımız arttı. Benim Türk vatandaşına gittiğin zaman Almanya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor. Ama şu yanı başında Rusya'ya gitmemiş. Bulgaristan'a gitmiyor, Yunanistan'a gitmiyor. Neden? Çünkü yıllardır bunlarla biz dost olamamışız yani. Ama şu son 10 yıldır biraz önce sizin de söylediğiniz gibi vizelerin kaldırılması ciddi bir şekilde dış politikada özellikle çevre bizim etrafımızdaki ülkelerle dostluklarımızın devam etmesi bir taraftan güvenimiz artıyor. Kendimize olan güvenimiz artıyor. Yani daha fazla güç harcamıyoruz bu sınırları korumak için. Ne yani sen birini düşman ilan edersin, bir orduyu oraya yığacaksın. Diğerini düşman ilan edersin, bir orduyu oraya yığacaksın. Dolayısıyla senin harcamaların artacak. Dolayısıyla ben şahsen AK Parti'nin şu son 10 yıldır dış politikasını, özellikle komşu ülkelerle olan dış politikasını son derece başarılı buluyorum.
Peki hocam, şunu da sormak isterim. Şimdi bu şekilde güzel, elhamdülillah gidişat güzel. Fakat bu birlikteliği daha güçlendirmemiz gerekmiyor mu? Yani tabii, sonuçta biz 600 yıl, 700 yıl İslam alemi, Türk dünyasına bayraktarlık yapan bir ülke. Evet. Bu bütün dünyanın malumu. Ve şu anda işte siz de birçok yere gitmişsiniz, görmüşsünüz, gelenler, işte yöneticilik yaptığınız dönemlerde onlardan aldığınız edinimler, izlenimler esasında bizden bu yönde bir beklenti olduğunu da gösteriyor. Yani biz de kendi konuştuğumuz kişiler, sivil toplum kuruluşları, insanlar, yani her kim olursa olsun. Yani bu Türk-İslam Birliği'ni, bu iddialı İslam'ı bir şekilde kurmak gerekiyor mu, oluşturmak gerekiyor mu? Ama bunu oluşturmak derken şu anlamda söylemiyorum. Yani işte bütün sınırlar ortadan kalkacak, işte bütün parlamentolar feshedilecek, lağvedilecek, işte başka, o anlamda değil ama bu bir sevgi birlikteliği, bir gönül birlikteliği, bir muhabbet birlikteliği. Yani bu birliktelikle beraber o zaman zaten sınırlar da açılacaktır. Ekonomi de zaten canlanacaktır diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili
şimdi bu birliktelik tabii İslam ülkeleriyle olsun, Türk Cumhuriyetleriyle olsun bu birliktelik devam ediyor. Daha da güçlenmesi gerekir. Tabii elbette herkesin sınırları belli. Bu uluslar arasında, bu İslam ülkeleri de olsa, Türk Cumhuriyetleri de olsa ülkeler karşılıklı menfaat ilişkilerine dayanır. Dolayısıyla onların hassasiyetleri de dikkat alınarak, karşılıklı bu ülkelerin hassasiyetleri de dikkat alınarak mutlaka bir birliktelik, en azından uluslararası alanlarda bir birliktelik, ihracatta bir birliktelik, eğitimde bir, mesela eğitim. Bugün Amerika dünya eğitim pastasının en büyüğünü alıyor. Çok büyük eğitimi verdiğinden diyor. Hayır. Ama Amerika'da eğitim gördü diyor. Belli bir üniversiteler var. Biz bunun ne, mesela Türkiye niye bu bölgenin cazibe merkezi olmasın? Eğitim merkezi niye Türkiye olmasın? Bugün bu pasta, dünyadaki pastanın en büyüğünü Amerika alıyor, İngiltere alıyor, Fransa alıyor. Düşün. Ötekiler çok az alıyor. Baktığın zaman o pasta. Türkiye yani bu bölgelerde kendisini tanıtabilse, tanıtmaya da başladı. Geçen gün ben İstanbul'da baktım, İstanbul'un büyük çoğu bizim bu sizin saydığınız coğrafyanın insanlarla dolmuş. Dolayısıyla Türkiye artık buna önderlik yapmaya başladı. Ben mesela Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciyken bugün tedaviye gelen Arap ülkelerinden bir sürü insanlar Hacettepe Üniversitesi'ne geliyor. Onlar bir anda kesildi. Biz bu bölgenin niye sağlık merkezi haline gelmeyelim? Kaplıcalarımız var. İyi bir, yani sağlıkta önemli atılımlar yapıldı. Yani bugün İngiltere'de hangi ameliyat yapılıyorsa, Amerika'da hangi ameliyat yapılıyorsa, Avrupa'da hangi ameliyat yapılıyorsa biz daha iyisini yapıyoruz, daha iyi, ucuza yapıyoruz. Niye burayı bizim eğitim merkezi haline getirelim, sağlık merkezi haline getirelim ve kültür merkezi haline, ve bu bölgelere bunu tanıtın da bu hizmetlerin yapılabilirliğinin tanıtılması lazım. Karşılıklı ilişkilerin kurulması lazım. Ya ama bu özellikle son dediğimiz gibi bu bölgelerde çalışan bizim dışişleri mensupları ve burada dış Türklerle ilgili olsun, diğer ülkelerle olsun birimler oluşturdu. Eskiden bunlar sadece Dışişleri Bakanlığı'nda bir masa takip ediyordu. Şimdi artık bunlarla ilgili birimler oluşmaya başladı. Dolayısıyla daha da bunların güçleneceğine inanıyorum.
Bir Türk-İslam Birliği'nden madem söz ettik hocam, az önce sizin buyurduğunuz özellikler zaten Türk-İslam Birliği'nin temel unsurları, prensipleri. Diğer yandan şunu da görüyoruz hali hazırda, televizyonlardan da internetten de izliyoruz. Çevre, özellikle bizim komşu ülkelerimizde ve Orta Doğu'da, Orta Asya'da olağanüstü bir sıkıntı var, şiddet var, sürekli kan akıyor, terörizm var ve şunu görüyoruz, hali hazırda oluşmuş olan, var olan birliklerin bu meselelere müdahale etmediğini veya müdahalede çok çok geciktiğini de görüyoruz. İşte Libya malum 3000 kişi şehit edildikten sonra müdahale edildi. Mısır öyle, hali hazırda işte Suriye'deki durum hakeza devam ediyor ve adeta dünya bunu seyrediyor. Hatta bu konudan sorumlu olmasına rağmen bazı kuruluşların ve kurumların bunu seyrettiğini görüyoruz. Oysa ki Türkistan Birliği oluşmuş olsaydı bizim düşüncemizde bir kere bölgede büyük bir huzur ve güven oluşacağına biz inanıyoruz. Eğer bu birliği bölmeye veya dünyada huzuru bozmaya çalışan birileri olur ise de Türkistan Birliği'nin oluşturduğu 30 milyonluk bir ordu gücünün de önemli bir caydırıcılığı olacağını ve bu yüzden de bu tür şeylere tevessül edemeyeceklerini de düşünüyoruz. Hali hazırdaki bu Orta Doğu'daki müdahale edilmeyen durumla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam?
Şimdi tabii Orta Doğu medeniyetin en eski bölgesi. Dolayısıyla burada sınırlar özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çizildiği için Sunni sınırlar, Sunni milletler aslında bu bölgeye baktığımız zaman evveliyatına baktığımız zaman bir Mısır diye bir devlet yok, Irak diye bir devlet yok. Orada köklü bir devlet, Araplar vardır. Köklü olarak İranlılar vardır, Mısırlar vardır. Dolayısıyla tabii siz Sunni olarak bu bölgelere sınırlar çizersiniz. Ve bu tabii yıllardır bunlar bu sınırların içerisinde diktatörler. Yani kendi iktidarlarını koruyan diktatörler oluşmuş. Ve burada bir de enerji kaynakları çok fazla. Enerji kaynakları var. Dolayısıyla bunları dışarıdan nasıl kontrol edebiliriz? Kiminle kontrol ederiz? Oranın diktatörüyle kontrol ederiz. Mesela bu yıllardır Libya o şekilde yürümüştür. Evet. Ondan sonra Mısır o şekilde yürümüştür. Suriye o şekilde yürüdü. Irak o şekilde, aynı şekilde. Bugün Suudi Arabistan aynı şekilde. Ve bunlar dışarıdan kontrol edilebilir halde. Ama bunlar kendi iradeleriyle dış politika üretebilen ülkeler olmadılar hiçbir zaman. Ve kendileri işte güç birliği, işte ben şuyum buyum falan filan oldu ama dolayısıyla güçlü bir yapı oluşturulamadı. Siz halk desteğini ve oradaki halkı siz ona dayalı bir rejim oluşturmadığınız sürece bu birlikteliği sağlayabilir. Çünkü bugün Türkiye'nin, Türk ülkede yaşayan vatandaşların Suriye'deki, Irak'taki, Mısır'daki, Libya'daki vatandaşlarla hiçbir sorunu yok. Onlarla çok iyi ilişkiler içerisinde. Ama yukarısıyla, yukarılar bu işi sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla biz eğer bu şey bir kolay kolay tabii bu birliktelik sağlanacaktır. Ben ona inanıyorum. Bu birliktelik sağlanacaktır. Bu birliktelik sağlanırsa önemli bir şekilde bu sorunlar çözülecek. Ve o zaman masaya eğer siz güçlü olursanız İslam ülkeler olarak, Türk Cumhuriyetleri olarak güçlü olursa bu birlikleri iyi sağlanırsanız pazarlık gücünüz iyi artar. Güçlü olmazsanız pazarlık gücünüz maalesef olmaz. Az olur. Nasıl bugün borçlu bir insanı düşünürseniz ona kredi açacaksınız, onun faizini yükseltirsiniz. Çünkü onun ödeme şeysi yok. Diğer tarafta onun için o riski göze alarak ona faizi uygularsınız veya şey yaparsınız, düşünürsünüz. Düşünerek kredi verirsiniz veya para verirsiniz. Ama eğer o adam kişi güçlüyse, ödeme gücü varsa ona daha rahat hareket edebilirsiniz. Daha iyi kararlar alabilirsiniz. Bu bölgeler eğer güçlü olursa, yönetim olarak güçlü olursa, halkıyla birlikte hareket ederlerse ve demokrasi içerisinde çözüm oluşturur da bu birlikteliği sağlarlarsa, öyle tahmin ediyorum, önemli adımlar atılır ve bu özellikle bu sınırlarda vizeler kaldırılır, daha rahat eğitim, kültür, sağlık, yatırımlar, karşılıklı şeyler. Dolayısıyla bu bölgede hem o ülkenin insanları faydalanır, hem Türkiye'ye faydalanır ve böylece bu bölgede bir takım olaylara da sebebet olmaz. Önlenir daha doğrusu, olaylar önlenir. Bir sürü insan Suriye'de öldürülüyor. Bir sürü Irak'ta, bombalanıyor. Mısır da aynı şekilde. Eğer siz bu ülkeler olarak birlik ve beraberliği sağlarsak, ben öyle tahmin ediyorum, bu ülkelerde bu birlik ve beraberliğin içerisinde sorunlar önemli ölçüde azalır. Ama giderek ben bir 10 yıl sonra önemli bir mesafe kaydedeceğimize inanıyorum 10 yıl içerisinde. Ama Türkiye istikrarlı bir sistemi yakalamalıdır. Eğer Türkiye bir sistemi iyi kurulamazsa, Türkiye burada o ülkeler gibi yine koalisyonlar dönemine girerse, bu zaafı uğradı ve bu süreç daha da uzar. Türkiye'nin mutlaka bu sürece faydalı olacaksa kendi bir kere başkanlık mı, parlamenter mi, ne olursa olsun, ama tek partili bir sistem mi, nasıl yani iktidara gelebilecek, gerek seçim kanunu olur, başkanlık şeysi olur, bu konudaki ciddi bir şekilde sistemi kurgulaması lazım.
Hocam, Hayata Dair programımızın sonuna geldik. A9 izleyenleri için Türkiye'mizle ilgili, ülkemizle ilgili çok önemli bilgileri bizle paylaştınız ve çok güzel de müjdeler verdiniz. Onun için A9 izleyenleri adına size şükranlarımızı sunuyoruz ve bizi makamımızda kabul edip bu güzel programı gerçekleştirmemize yardımcı olduğunuz için de çok teşekkür ederiz.
Ben de size çok teşekkür ediyorum. Eğer bir insanlarımıza katkı sağlayabildiysek, yardımcı olabilirsek ne mutlu diyorum hepimize.
Çok teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili izleyenler, bir Hayata Dair programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.